Esir Şehrin İnsanları, Kemal Tahir.
Ayrım 11.
Fuat Bey biraz soluklandı. Güneş örtülmüş, bakımlı ormanın yerine ortasında bir yara izi gibi duran köşkün temelleriyle bakımsız. Kamil Bey birinin yarasını deşmek korkusunu ilgilenmemek kabalığıyla karşılaştırıyor. İkinci anıyı sormanın duygusuz bir bencillik, pek de önem vermediği bir merakı giderme sayılıp sayılmayacağını araştırıyordu. İkincisi daha da beterdi. Fuat Bey sakalını kaşıyarak acıyla gülümsedi. Bir gece Paris'te, Montmartre'da, sapık kadınların toplandığı bir küçük meyhanedeydim. Yanımda bir Polonyalı kontes vardı. Kontes 30'unda olduğu halde ancak 20'sinde gösteren sarışın kadınlardandı. Hani hep genç kız görünüşüyle yaşlanan kadınlardan. Burasını görmek istemişti, sadece görmek. Masalarda kadın kadına oturuluyor, ortada kadın kadına dans ediliyordu. Ben yanımdaki arkadaşın mizacını bildiğim için rahattım. Kontes de ilk tedirginliği üstünden atmış, neyi görmeye gelmişse onu araştırmaya dalmıştı. Nereden olduğunu hala kestiremem. Apansız arkadaşımın bir şeyden ürküttüğünü sezdim. Arandım. Karşı masalardan birinde tek başına bir kadın oturuyordu. Orta yaşlıydı, ufak tefekti. Başındaki geniş kenarlı şapka, yırtıcı kuş gagasına benzeyen burnunu, ince dudaklı kocaman ağzını gölgelemişti. Sırtında erkek gömleği, boynunda kravat vardı. Açıkça sevici üniforması. Masadan sarkıttığı uzun parmaklı ince eli şaşılacak kadar cansız, buna karşılık saklamaya çalıştığı istekli dişi hayvan bakışlarıyla gözleri korkunç saldırgandı. İnatçı, acımasız, hırslı bakıyor. Hak bile değil, düpedüz haraç istiyordu. Belli etmeden gözledim. Kontes bir zaman bu yapışkan, pis hırsa yiğitçe karşı koydu. Sonra böyle sapık, kirletici istekler karşısında sağlam insanların duyduğu utançla başını eğdi. Şakakları belli belirsiz kızarmış, solukları sıklaşmıştı. Tehlike sezmiş, körpe bir savaş atı gibi sinirlendiğini anladım. İmdat isteyecek mi diye düşünerek soluklarımı kestim. Neden sonra dünya çok değişmiyor diye gülümsedi. Kalkalım mı dedim. Hayır dedi. Nedir değişmeyen diye sordum. İnsanların, hele kadınların güçsüzlüğü. Buna aptallık demek belki daha doğru. Eski Roma'da soylu kadınlar esirlerini yollayıp hamallar getirtirlermiş hamamlarına. Doğurmak için değil, kendilerini imkanın en sonuna kadar kirletebilmek için. Karşıdaki kadının kendisinden söz edildiğini, daha doğrusu isteğinin geri çevrildiğini anladığı halde istifini bozmuyor, dike dik, pervasız bakıyordu. Birden kızdım. Kalkıp bu hadım erkek bakışlarını yumruklamaktan kendimi nasıl alıkoydum hala çıkaramam. Yalnız yanımdaki kadına sarkıntılık edilmiyor, erkekliğim de düpedüz hiçe sayılıyordu. Ömrümde duyduğum en korkunç öfkedir bu. Bir kadına bu kadar utanmazlığı yaraştıramayışın öfkesi. Bir kız babasının gene hiç farkında olmadan kapıldığı, ya benim kızım da bu sapıklığa düşerse korkusunun müthiş öfkesi. Daha doğrusu en derin umutsuzluğun. Ayşe var gücüyle bir İspanyol türküsüne başlamıştı. Fuat Bey'i nedense yadırgadığı halde laleci Zülfü Dede ile hemen arkadaş olduğu anlaşılıyordu. Kamil Bey, derviş Fuat Bey'in anlattıklarıyla tuzağa tutulmuş gibi tedirgindi. Bu tedirginlik gelecek için tehlike sezdiğinden değil, kendisinin Ayşe'den yana hiçbir bahtsızlığa uğramayacağına %100 emin olmasından, bu bencil rahatlıkla bahtsız arkadaşı karşısında duyduğu utançtan geliyordu. Fuat Bey, kızın söylediği yabancı türküyü bir zaman gözleri yarı kapalı dinledi. Sonra sesindeki pürüzü gidermek için avucuna öksürdü. Bilirsiniz, bir İtalyanla evlendiğimi. Bebekken İtalyanca öğreniyordu kız. Sevinip övünüyordum. Yanlıştır. Çocuklara yabancı bir şey öğretmemeli. Diyeceksiniz ki anası İtalyan. İtalyanca ana dili. Doğru, evet. Aslında yabancı kadın almamalı. Yabancı dil gibi yabancı ana da çocuğunuzla aranıza girer. Yabancı diyorum. Bilirsiniz, Osmanlılar kendilerinden olmayan herkese yabancı derlerdi. Din, kan ayrımı gözetmeden. Babam önlemeye çalışmadı ama hiç istemedi yabancı bir kadınla evlendiğimi. Çalışsaydı da dinlemezdim. Güvenirdim çünkü kendime. Benim olan her şeyi en imkansız durumda sonuna kadar savunup kurtaracağıma %100 inanırdım. Kızıyla beraber geçip gittiği gün avdaydım. İyi atmış, iyi vurmuştum, keyifliydim. O zamana kadar kadınla aramızda bir başka erkek bulunduğunu sezmemiştim hiç. Bıraktığı kağıdı okuyunca şakalaşıyor sandım. Adını ünleyerek odadan odaya koştum. Farkında değilim. Meğer kızın adını bağırmışım. Uşak, hizmetçi koştu geldi. Madam bavullarını alıp gitmiş. Bir koltuğa yığıldım. Kendimi yoklamaya akıl ettiğim zaman yarı geceydi. Kadına değil, kızıma kırıldığımı, yavaş yavaş ona kin tutmaya başladığımı dehşetle anladım. 6 yaşındaydı. Anasıyla beraber olunca bu yaştaki çocuklar babalarına çok düşkün de olsalar kolay avunurlar. Öyleyken kızıma kızıyordum. Bir gün zorla bir yere götürülmek istenen bir çocuğun ben annemi isterim diye kendini paraladığını, katılacak kadar bağırdığını görmüştüm. 6 yaşında da olsa bir şeyler sezinler, beni arar, günleri, saatleri, dakikaları yaşanmaz hale getirir, kendisini bana göndertir diye haftalarca umut ettim. Hiçbir ses çıkmayınca kadına karşı duyduğum kin kıza döndü. Büyüyüp aklı başına gelinceye kadar görmemek kararını o sıralar verdim. Bilmem ki doğru muydu. Gitsem, arasaydım, o yaşta benden büsbütün koparılmadan kurtarmak mümkün olur muydu? Fuat Bey'in yüzünden yenilgi zamanlarının utanç gülümsemesi geçmiş, Kamil Bey'e "Güldüm, bu gülüş benden eziyet gibi geçti." mısrağını hatırlatmıştı. Duyduğu acıyı saklamak telaşıyla gereksiz yere sordu. "Affedersiniz, aklı başınca gelince ölçüsünü nasıl hesaplamıştınız?" "Saçma, sapıtıyor çok bahtsız olursa insan. Bir zaman 12 yaş demiştim, ilkokulu bitirsin, sonra gözü alamadım. Bir başka hayal kırıklığını." Sefil bir korkuyla liseyi bitirmesini beklemeye karar verdim. Fuat Bey elini yüzünden geçirdi. Bir an anlatmaktan cayacak olmuş, dertleşmenin vereceği acıklı ferahlıktan vazgeçememişti. 2 yıl önceydi, gittim. Floransa'da oturuyorlardı. Kız liseyi yeni bitirmişti. 4 yıl cephelerde ölümü aramıştım. Kendimi vaktiyle yüzüstü bırakılan onurlu erkekten çok güçlü sayıyordum. Kendimce duruma en uygun davranışı tasarlamıştım. Kızda benden hiçbir şey yoksa ters yüzü dönüp geleceğim. Durakladı, yorulmuştu. Kadınla nasıl karşılaştık, neler konuştuk önemi yok. Tasarladığım görüşme biçimini anlattım. Sevinçle kabul etti. "Neydi tasarladığınız?" "Ben senin babanım demeyecektim. Babalık ne de olsa tarihin derinliklerinden gelen çok eski bir ilintidir. Ayrıca etkilensin istememiştim. Babasının arkadaşlarından biriymişim gibi beraber yemek yiyecektik. Gerekirse açacaktım. Gerekmezse kimliğimi söylemeden ayrılacaktım." Bir sigara yaktı, içine çekti. Özür diler gibi gülümsedi. Ertesi gün kızı aldım. Bütünüyle müzeye benzeyen Floransa yapmak istediğim saçmalığa dekor olarak tıpatıp uyuyordu. Yürürken yan gözle bakıyordum. Anasına benziyordu. Benden hiçbir şey almamış gibiydi. Yolda rastlasam hiçbir şey duymadan yürüyebilirdim yanı sıra. Türkler hakkında çok genel, çok avanakça birkaç soru sordu. Harem var mıymış? Halk gerçekten domuz eti yemez, şarap içmez miymiş? Sultanlar öfkelendikleri zaman odalıklarını çuvala koyup denize atarlar mıymış? Susmalar gitgide uzuyordu. Liseden sonra ne yapacağını sordum. Roma Güzel Sanatlar Akademisi'ne gideceğini söyledi. Birkaç denemesi şimdiden ünlü eleştiricilerin dikkatini çekmiş. Babası pek istemiyormuş resim yapmasını. Yemekte Pierlotti'den birkaç söz etti. Dezenşanteyi karıştırıvermişti galiba dün. Bir Türk'le yemek yiyeceğini öğrenince gelişi güzel birkaç parçayı şöyle süzmüş olmalıydı. Bir ara çok önemli bir şey hatırlamış gibi hadımlık üstünde durdu. Erkekliği yok edilmiş erkeklerin neler duyabileceğini merak edermiş eskiden beri. Freud'un bu mesele üzerinde çalışmayışını büyük kayıp sayıyordu. Kanındaki melezlik belli ki kızda evlenmeden yaşlanmış İngiliz karılarının tıkanık cinsel duygularından gelen meraklar uyandırmıştı. Babasının nasıl düşündüğünü sordum. Anasının ikinci kocasını anlatmaya başladı. Türk babasından söz ettiğimi söyledim. yüzü asıldı. Anası bu kadar yanlış bir işi nasıl yapmış anlayamıyormuş bir türlü. Bir Türk baba. Bilmem kestirebilir miymişim hele Avrupa'da. Belli sosyal seviyelerdeki insanlar için ancak bir sırk numarası sayılabilirmiş. Anasının bir zamanlar hayran olduğunu söylediği özelliklerimden birkaçını maskaralıklarım haline getirip dinleyenleri güldürmek için anlattığı belliydi. Bir yandan konuşuyor, bir yandan da eti, makarnayı körpe bir hayvan iştahıyla silip süpürüyordu. Üşümüş gibi ürperdi. Hayal kırıklığı bile bırakmadı bende. Bu buluşma inanır mısınız? Bırakmadı dedimse, yenilgim kat kat artmadı anlamında değil. Bu karşılaşmayı ne kadar başka türlü düşünmüştüm. Hem mutlu olabilmek umudu vardı, hem de bu son umudu yitiren adamın adamlıktan büsbütün çıkarak posa haline gelmesi. Ağır bir yükü dinlenmek için bırakmış gibi soluyarak sustu. Gülümseyerek cigarasından çekti. Bir şey söyleyecekti, vazgeçti. Elini, adam sende anlamında salladı. Bu zoraki boşveriş, Kamil Bey'e dinlediklerinden kat kat korkunç geldi. Nermin bavulları taşıttıktan sonra eve girmiş, bahçeyle hiç ilgilenmemişti. Burasını ilk defa görüyordu. Üstün körü dolaştı, yağlı boya, taze kereste kokan evi rabıtalı buldu. Salon eski eşyalara küçük parçalar takılarak zevkle döşenmişti. Kocasının burasını böyle oturulur hale getirebilmek için ne kadar didindiğini fark etmediği gibi, başarısı karşısında hayat adamı oldum diye ne kadar sevindiğini de sezemiyordu. Sanki yazlığa kiralamışlardı burasını birkaç ay için. Kamil Bey bu güzel cahilliği kendine çekti. Acımaya benzer bir şeyler durduğu halde ağız tadıyla öptü. Tarih 16 Mart 1920. Günlerden salıydı. Kamil Bey saatlerden beri bahçede çalışmış, Ayşe de küçük küreği, kovası, tırmığıyla babasına yardım etmişti. Şimdi cigara molasında baba kız ileride yapacakları işler üzerinde konuşuyor, büyük havuzu onarıp su tutar hale getirmeyi, böylece içinde ördekler yüzdürmeyi tasarlıyorlardı. Ayrıca ak tavuklar, kara tavuklar, paçalı tavuklar alınacak, hatta birkaç tane de iri kaz bulunacaktı. Ayşe, o zaman çiftlik olur mu burası babacığım derken Dülger Cemil Usta çıka geldi. Telaşlıydı. Soluk soluğa sordu. Duydunuz mu Kamil Bey? Hayrola? İngilizler bu sabah İstanbul'u işgal ettiler. Yok canım. Kamil Bey Garden Bar gecesi dans ederken Sabriye'nin söylediklerini hatırlamıştı. Şaşırdı. Allah Allah. Duymuştum da inanmamıştım. Duydunuz mu? Kimden? Tanımazsınız, inanılır şey değil. Hatta ben işgal altında olan bir şehri neden tekrar işgal etsinler demiştim. Benim de aklım ermedi. Var bunda bir oyun, İngiliz oyunu. Kan gövdeyi götürmüş, Beyazıt, Fatih taraflarında diyorlar. Vuruşulmuş mu, emin misiniz? Kimi diyor 10 ölü, kimi diyor 15. İngilizlerden mi? Onlardan da ölen olmuştur elbette, bunlar bizden. Kamil Bey, Sabriye'nin İngilizleri kızdırmamak için söylediklerini hatırlayıp kapıya doğru kaçamak baktı. Tutuklamışlar mı şunu bunu? Tutukladıklarını duymadım. Duymadınız? Kamil Bey biraz düşündü. Ne olmuş babacığım, ne olmuş diye telaşla eteğini çeken Ayşe'nin başını okşadı. Yok bir şey, önemsiz. Ertesi gün işgal sırasında sadece 5 Türk askerinin öldüğü anlaşıldı. Söylenenler doğruysa bunlar şehzade başındaki mızıka karakolu erlerindenmiş. Uykuda öldürülmüşler. Buna karşılık Harbiye Nezareti, Genelkurmay Başkanlığı, tersaneler, kışlalar işgal edildiği halde çarpışma yok. Akşama doğru büsbütün inanılmaz bir haber duyuldu. Eser İstanbul'u tekrar işgal eden İngilizler, Eskişehir'le Afyon Karahisarı'ndaki askerlerini geri çekmişlerdi. Kamil Bey kuşkulu birkaç gün geçirdi. Kapının her çalınışında Nermin'e belli etmemeye çalışarak irkiliyordu. Henry Dixon, Musul'daki topraklarını satmadığı için bu karışıklıkta küçük bir bahane bulup kendisini biraz süründürebilirdi. İşgal altındaki bir şehri yeniden işgal eden, bu yolda kan dökmekten bile çekinmeyen akılsızlıktan her şey beklenir. Bereket versin ki hala hanımla Sabriye geldiler. Söz arasında herifin selamını söylediler de rahatladı. Sabriye biraz yalnız kalmalarından yararlanarak Ben size demiştim de inanmamışsınız diye fısıldadı. Hayır, Sir Henry satış meselesini bir daha açmamıştı. Kibar adamdır çok diyordu Sabri'ye. Bana sorarsanız o geceki üstelemesinden utanıyordur bile.
Ayrım sonu.